Programımızın ikinci bölümünde, ikinci saatin ikinci bölümünde birlikteyiz. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci bizimle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Geçen hafta Şehzade Mustafa'yı zaten Şehzade Mustafa şahsında da o olay özelinde şehzadelere yaklaşımı konuşmuştuk. Özellikle de iktidara ulaşmanın ne kadar zor olduğunu, Osmanlı'da riskli olduğunu, iktidara gelenin de iktidara gelmeyip geride kalanın da aslında çok rahat bir hayat yaşamadığını konuşmuştuk. Evet. Biraz o bakış açısını genişletelim isterseniz. Süremiz de çok uzun değil. Bir şehzade nasıl yaşar? Osmanlı şehzadesi olmak ne anlama gelir? Hangi yaşta ne anlama gelir?
Evet, insanların anlayışında, telakkisinde şehzadelik, prenslik övgü cümlesi olarak kullanılır. Prensler gibi yaşıyor, şehzade gibi. Hatta bir annenin, babanın çok el bebe gül bebeğe yetiştirdiği, pohpohladığı çocuğa da şehzade gibi derler. Halbuki Osmanlı şehzadeleri için vaziyet böyle değildir. Osmanlı şehzadeleri Osmanlı ülkesinde yaşayan insanların en bahtsızıdır. Daha önceki zaten programlardan belli. Buzbek der ki, Avusturya elçisi Kanuni Sultan Süleyman zamanında Türkiye'de kalmış ve çok değerli hatıraları var. Osmanlı padişahının oğlu olmak büyük bir talihsizliktir. Neden? Çünkü biliyorsunuz tahta kimin çıkacağı belli değil. Bu şehzadelerden herhangi birisi çıkacak. Bu herhangi de durmak lazım. Yani talih yaver giden ve liyakatli olan çıkacak. Peki diğerleri ne olacak? Diğerleri bu tercihi kabul edecekler fakat etmiyorlar. Çünkü onların da hakkı var taht üzerinde. Çünkü bir veraset kanunu yok. Ve bu yeni padişaha, padişah tanımıyorlar, ayaklanıyorlar. Kendileri tahta geçmek istiyorlar. Kendilerini faydalı görüyorlar, vatana, millete, devlete faydalı
daha
görüyorlar.
Daha iyi olacak.
Biz daha iyi yaparız, biz daha başarılı oluruz. Benim kadrom daha iyi gibi. Tabii bu demokratik seçim değil, mücadele. Orta çağdan ve yeni çağdan bahsediyoruz. Ondan dolayı şehzadeler her zaman potansiyel bir tehlike olarak görülmüş. Ve işte klasik devirde biliyorsunuz şehzadeler tahta çıkan padişah tarafından ortadan kaldırılmış. Bu bir talihsizlik. Tahta hayatta bırakılanlar ise hep isyan etmişler. Belli bir zamandan sonra şehzadeleri hayatta bırakmışlar Sultan Ahmet'ten itibaren. Fakat bunlar arasında da yine isyanlara sebebiyet verenler olmuştur ve bunlar sarayda devamlı göz altında tutulmuşlardır. Aman kimse bunlarla görüşmesin, aman kimse bunlara dayanan hesaplar yapmasın. Çünkü Osmanlı Devleti artık eski Osmanlı Devleti değildir. Yavaş yavaş zaafa uğramaktadır. Askerler, ulema, bürokratlar çok güçlenmiştir. Ve bunlar diledikleri şehzadeyi tahta çıkararak bunun sayesinde kendi kliklerini, nüfus dairelerini kurmak istemektedirler. Onun için şehzadeler bu sefer kendilerinden kaynaklanmayan bir talihsizliğin içine düşmüşlerdir.
Adının karışması bile olmasa
evet,
bile
yani yeterli. En ufak bir şehzadenin en ufak bir irtibatı, görüşmesi, konuşması bile onu zan altında, töhmet altına bırakmayı yeter. Ve işte bu devre yaklaşık 2-3 asır süren devre şehzadelerin bir başka talihsiz devresidir. O da şu, Topkapı Sarayı artık sancağa çıkarılmıyorlar şehzadeler. Eskiden sancak beyidir. Yani validirler. Gittikleri yerde devlet idaresini öğrenirler. Tecrübe kazanırlar. Askerleri de vardır. Babaları vefat edince bunlardan biri tahta çıkar. Diğerleri eğer bir iç savaş olursa ortadan kaldırılır. Şimdi artık şehzadeler sancağa çıkmıyorlar. Çünkü yaş küçüklüğü sebebiyle bir devre çıkarılmadı ve ondan sonra adet oldu. Sarayda oturuyorlar. Sarayda bunların daireleri var. Avrupa'daki kraliyet aileleri gibi. Hizmetkarları var, hanımları var. Orada dairelerinde yaşıyorlar. Dışarıya çıkmaları ve başkalarıyla görüşmeleri izinle, müsaadeyle oluyor. Çok fazla kimseyle görüşmesi istenmiyor, çok fazla gezmesi istenmiyor. Yanına gelip gitmek kolay değil. Çünkü padişahın yanına gelirsiniz, yarın bir gün birisi der ki bu geldi ondan dolayı böyle oldu. Veya siz bir şey söylersiniz şehzade olarak, o söz başka türlü gider, derler ki şehzade böyle yaptı. Öyleydi. Onun için bu devir 17. 18. asır şehzadeleri artık çok da mutlu şehzadeler değildir. Bunlar dairelerinde yaşarlar ve artık bir veraset sistemi var. En yaşlı olan tahta çıkıyor. Öldürme diye bir şey yok. Ama yine de dediğim gibi bir sosyal hareketliliğin bir isyana mesnet teşkil etmesi. Kendisi girmese bile askerler onu padişah yapmak üzere saraya yürüdükleri zaman
beğeniliyor olmak bile
hayatını kaybetmeye yetiyor. Şehzadeler artık sarayda yaşamaktadırlar. Hobilerine daha çok zaman ayırmaktadırlar. Daha çok şiir yazmaktadırlar. Daha estetik değerleri, belki sanat kabiliyetleri yüksektir. Fakat çok ciddi bir devlet tecrübesinden mahrumdurlar.
Yöneticilik kabiliyetleri.
Mahrumdurlar çünkü saraydadırlar. Evet, sarayda yaşayabilmek bile büyük bir maharettir. Yani belki valilikte kazanabileceği tecrübeden daha yüksek bir tecrübe kazanmıştır. Ve bu da Osmanlı Devleti'ni çok badireli zamanlarda yıkımdan kurtarmıştır. Çok şüpheci, çok tedbirli padişahlar.
Bu kadar entrikanın arasında.
Ama bu devlete yaramıştır. Yani kendi tahtlarını korumak için aşırı tedbirli hareketleri memleketi büyük felaketlere sürüklemekten, maceralara sürüklemekten kaçınmıştır. Avrupa'yı düşünün, öyle krallar veya diktatörler gelmiştir ki memleketi felakete sürüklemiştir. Niçin? Tedbirsiz hareketleri sebebiyle. Şehzadeler padişah olduklarında böyle yapmamışlardır. Bir başka problem var. Artık şehzadeler yaşlıdır. Daha doğrusu tahta çıkan padişahlar yaşlıdır. Çünkü ailenin en yaşlısı tahta çıkıyor. Diyelim ki padişah 60 yaşında vefat etti. 59 yaşındaki kardeşi tahta çıkıyor.
Bu günü takip etme, teknolojiyi sebebiyle takip etme açısından da bir sıkıntı getiriyor.
Sıkıntı.
Muhtemelen.
Tabii şöyle bir durum da var. Yaş çok yüksek değil. Çoğu hastalıklı oluyor. 2-3 sene başta kalıyor. Mesela Sultan II. Ahmet, Sultan II. Mustafa, Süleyman, Sultan II. Mustafa bunlar hep çok kısa zaman başta kaldı. Birkaç sene tahta kaldılar. Sultan III. Osman, Sultan Mahmut biraz fazla. Kısa zaman başta kaldı. Daha işleri öğrenmeden vefat ettiler.
İstikrarsızlık getiriyor beraberinde.
Ve saltanat zamanları hep hastalıklarla uğraşmakla geçti. Yani kendi hastalıklarıyla, sıkıntılarla uğraşmakla geçti. Böyle bir problem de yaşandı. Onun için bu devreyi de şehzadeler için çok mutlu bir devre olarak görmüyoruz. Tanzimat'tan sonra artık şehzadelerin yeni bir hayatı var. Artık sarayda yaşamıyorlar şehzadeler. Yaşasalar bile ayrı daireleri var. Artık eskisi gibi değil. Daha halkla iç içedirler. Anayasa yapılmıştır zamanla. Artık ailenin en yaşlı tahta çıkacak. Sultan Abdülmecit şehzadeler üzerine fazla kontrol kurmuyor. Geçsinler, tozsunlar, hayatı öğrensinler istiyor. Bu onlar için hem avantaj hem dezavantajdır. Avantaj tecrübe kazanmalarıdır. Dezavantaj halkın gözünde vakarlarını, heybetlerini kaybetmeleridir.
Çok da iç içe olmamak lazım demek ki.
Sultan Vahidettin mesela, işte Sultan Abdülhamit tahttan indirildiği zaman Halife Abdülmecid Efendi veliaht o zaman. Onun böyle kulüplere gidiyor, halkla görüşüyor, kütüphanelere gidiyor, sergilere, açılışlara gidiyor, gazetelere röportajlar veriyor. Yani bugünkü Avrupa'yı prensler gibi onu tenkit ediyor. Diyor ki çok yanlış yapıyor. Bir veliaht diyor, bir böyle olmamalı diyor. Halkla bu kadar haşır neşir olursa yarın padişah olduğu zaman hiçbir vakara heybeti kalmaz diyor.
Yani onlar üzerindeki etkisini evet, kaybedeceğini.
Şehzadelere bakış açısını göstermesi bakımından mıyım? Bir şehzade, Sultan 5. Murad'ın torunu olan bir şehzade bana dedi ki, babamı ve dedemi dedi, Sultan Abdülhamit dedi, göz altında tutardı ve fazla dedi saraydan çıkmasına izin vermezdi ve servet sahibi olmasına izin vermezdi. Dedim ki Efendi Hazretleri sadece Sultan 5. Murad'ın çocuklarına, torunlarına değil. Hani Sultan 5. Murad biliyorsunuz Sultan Abdülhamit'ten öncedir, tahttan indirilmiştir ve onu tekrar tahttan indirmek için 2 tane darbe teşebbüsü olmuştur. Bundan dolayı Sultan Abdülhamit ona karşı çok hassastı. Sultan 5. Murad'ın tekrar tahta çıkmasına karşı çok hassastı ve çocuklarına
sonra
da
o hassasiyet sonraki kuşaklarla da devam etti. Babadan
pekişti.
Gelenler.
Evet, yani artık Sultan Hamit hep tedbirli, aşırı ve vehimli bir padişah oldu. Bundan dolayı haklılık payı var. Başka şehzadelere de aynı şekilde davranıyordu. Zannetmeyin ki kendi çocukları rahatça geziyordu, tozuyordu da yeğenlerine bu imkanı vermiyordu. Diğer şehzadeler çok zengin ve servet sahibiydi. Sizinkiler değildi. Hayır. Sultan Hamit zamanında bilhassa şehzadelerin çok fazla gezip tozması istenmemiş. Hep kontrol altında. Peşlerinde bir taharri araştırma memuru var. Çünkü bir skandala da sebebiyet verebilir. Yani sadece siz siyasi bir hareketin içinde olur diye düşünmeyin. Şehzade bu. Bir skandala sebebiyet verse artık haberleşme vasıtaları var, gazeteler var. Bir gazetelerde yazıldığını düşünün. Bir skandala karıştığı şehzadenin. Hanedan için, devlet için zararlı olur. Sultan Hamit onu onun için istemiyor. Bir de çok fazla zengin olmasını istemiyor. Çünkü zenginlik beraberinde güç getirir. Hı-hı. Güç ise her zaman iktidarı tehdit eder. Bunu istememiş. Mesela padişah kızları, kız kardeşleri çok zengin, çok rahat yaşadıkları halde, çünkü bunların servetleri var kocalarında, kendilerinde. Sarayları var, yazlıkları var, kışlıkları var, hizmetçileri var. Ama şehzadeler öyle değil. Kira evlerinde ya padişahın oturmasına müsaade ettiği hazine-i hassaya dahil evlerde oturmuşlardır.
Hatta kız kardeşlerinin halalarından bu konuda
yardım almışlardır. Bu halalar bu şehzadelere para vermiş, borçlarını kapatmış, sıkıntılarını önlemiş. Hatta şehzade dairelerine hizmetçiler hep halalarından veya ablalarından gelmiştir. Çünkü şehzadelere dediğim gibi güç, bunun sebebi de budur. Onun için böyle bir kontrol var. Dolayısıyla Şehzade olmak Osmanlı Devleti'nde çok daha parlak bir iş olmamıştır. Sıkıntılıdır. Yüksek yerde rüzgar fazla eser. Büyükbaşın derdi büyük olur. Onun için bu şehzadeler hep zahmetli bir hayat yaşamışlar. Fakat bunlar içinde o yaşadığı zahmetli hayatı müspet neticeye çevirenler olmuştur. Bunların başında Sultan Abdülhamit geliyor. Sultan Abdülhamit şehzadeliğinde kimseyle ihtilat edilmemesini hayra döndürmüş. Kendisi cüzi maaşından iktisat ederek para kazanmış, servet sahibi olmuş ve iktidara geldiği zaman da büyük bir servetin sahibi olmuş. Bu Sultan Hamit'in hanesine yazılacak müspet icraatlardan bir tanedir. Yine mesela Sultan Vahidettin çok zor bir şehzadelik geçirmiş. Anne ve babasını genç yaşta kaybetmiş. Bu zorluklar, bu sıkıntılı hayat onun fevkalade tedbirli ve temkinli olmasına yol açmış ve Anadolu hareketinin kazanılmasında, işgal devletlerinin idare edilmesinde bu Sultan Vahidettin'in bu şehzadeyken kazandığı melekelerin büyük bir rolü olmuştur diyebiliriz. Onun için her ne kadar şehzade olmak zor bir zanaat, zor bir meslek ise de bunu hayra döndürmek de mümkün. Avrupa'daki prensler nasıl yaşıyorlar? Avrupa'daki prenslerin durumu farklıdır. Şehzadeler gibi değildir onlar. Çünkü Avrupa'daki prenslere bir kere her biri potansiyel hükümdar değildir. Veraset usulü vardır. Kralın büyük çocuğu tahta çıkacaktır. Diğer prenslerin birer soyluluk ünvanı vardır. Onların toprakları vardır, şatoları vardır, maiyetleri vardır, gelirleri vardır. Bununla yaşarlar. Evet, veliahta bir şey olursa bunların da kral olması mümkündür ama daha serbesttirler. Bunlar içinde resmi vazifeler alanları vardır. Bunlar içinde bir takım sanat faaliyetlerinde bulunanları vardır. Tabii bu Avrupa cemiyet hayatının Osmanlı cemiyet hayatından farklı olmasıyla izah edilebilecek bir durumdur. Ama bunun da menfi neticeleri olmuştur. Bu prenslerin çok rahat ve serbest hayatları, tabii bunların paraları da var, imkanları da var. Bunların pek çok skandala karışmasına ve haklarında doğru veya yanlış, gerçek veya abartılı pek çok dedikodunun, şayianın yayılmasına sebebiyet vermiş. Ve bundan dolayı Avrupa kraliyet ailelerinin itibarları, hanedanların itibarları zayıflamıştır. Löbel epok, güzel çağ denilen bir çağ var. 1914 öncesi Avrupa, herkesin bolluk içinde yaşadığı, saadet içinde, mutluluk içinde yaşadığı bir devirdir ki 1914, yani Birinci Dünya Savaşı bu güzel devreye son vermiştir. Bu devrinde en parlak hayatı yaşayanlardan biri de hanedan mensuplarıdır. Çünkü kraliyet ailelerinin de parlak devridir. Ama işte bu kraliyet ailesi mensuplarının, o prenslerin bu biraz taşkınca hareketleri, yani prensliğin getirdiği, zenginliğin, rahatlığın getirdiği hareketler Avrupa'da hanedanların itibarlarını kaybetmesine sebebiyet verdi. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda sonra Alman, Avusturya hanedanı, Portekiz hanedanı tahtını kaybetti. Az bir zaman sonra İspanya ve İtalya hanedanı tahtını kaybetti. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Balkan hanedanları tahtını kaybetti. Bunlar da Osmanlı Devleti'nden farklı olarak hanedanın karıştığı bir takım skandallar monarşinin yıkılmasına rol oynamıştır. Osmanlı Devleti'nde ise şehzadelerin yaşadığı hayatın hanedanın kaldırılması, yurt dışına sürgün edilmesiyle, rejim değişikliğiyle doğrudan bir irtibatı olmamıştır.
Şimdi hanedana baktığımızda, yani Avrupa'daki hanedanlara baktığımızda, kalanlarda sembolik olarak olanlarda yine aynı bakış açısının olduğunu görüyoruz. Biraz taşkın prensler, prensesler hep uyarılıyorlar büyükleri tarafından.
Evet, şimdi şöyle bir durum var. Tabii bu basın şimdi eskisi gibi değil, çok daha güçlü. Ve devamlı bu sansasyonel haber peşindeler. Sansasyonel haber nerede olur? Bir, artistlerde, sanatçılarda olur. İki, kraliyet ailesinde olur. Öteden beri kraliyet aileleri paparazzilerin çok alakasını çekmiştir. Biz çocukluğumda Hayat Mecmuası bize gelirdi. O Hayat Mecmuası'nda 3-4 sayfa Avrupa kraliyet ailelerinden haberler vardı ki bunlar Avrupa'dan muktebestir. Avrupa'da hususi bu işe bakan dergiler vardır. Cemiyet haberi veren mecmualar hep kraliyet ailesinin hayatını kontrol altında, flaş altında tutar. Tabii bunların çoğunun abartılı olduğu, buradaki haberlerin çoğunun düzmece olduğunu da biliyoruz. Çünkü insanların alakasını çekiyor. Sansasyon, skandal insanların alakasını
çoğu
çekiyor.
Çoğu abartılı.
Evet. Mesela bir prens yanında bir kadın görüldüğü zaman hemen onun sevgilisi olduğu, arkasından daha abartılı haberler ortaya çıkıyor. Tekzip edilse bile bunlar, yalanlansa bile, yalanlanma haberleri bunlar kadar sansasyonel verilmediği için insanlar birinci haberde kalıyor. Onun için Avrupa'da hala bilhassa Kraliçe Elizabeth gibi fevkalade mazbut yaşayan bir monarki, dünya tarihinde onun kadar mazbut yani dinine ve geleneklerine bağlı, devlete bağlı ve işini en iyi şekilde yapan hükümdarlardan birisidir. İngiltere tahtında en iyi üç hükümdar saysanız, bunun üçü de kadındır. Bunlardan bir tanesi Kraliçe II. Elizabeth'tir. Yaptığı halde çocuklarından çok sıkıntı çekmiştir. Büyük oğlu Prens Charles, ortanca oğlu Andrew, küçük oğlu Edward ve kızı Prenses Anne'in gazetelerden hiç düşmemiştir. Bunların içinde belki en taşkın olan ortanca Prens Andrew'ydu ama diğerleri de bundan nasibini aldı. Hiçbir şeyle alakası olmasa bile o prensler her gün, her hafta gazetelerin dilindeydi ve Kraliçe Elizabeth tarafından her zaman ikaz edilir. Kraliçe Elizabeth bundan dolayı çok müşkül vaziyete düşerdi.
Boşanma da galiba değil tabii, mi? Onun çocuklarından.
Dört çocuğunun üçü de boşandılar Kraliçe Elizabeth'in. Mutlu olamadılar. Hatta büyük oğlunun hanımı Prenses Diana Spencer'da biliyorsunuz şüpheli bir şekilde öldü ki bu ölümün arkasında paparazziler tarafından kaçarken bir kaza neticesi ölmek var. Yani basına haber olmayalım derken hayatlarını kaybettiler. Evet, diyeceksiniz ki meşhur insanlar basına haber olurlar, bu gayet tabidir. Doğru, elbette, onu inkar eden yok ama basın da tabii burada biraz abartılı hareket ettiği için Avrupa'daki prensler ve prensesler her zaman müşkül durumda kalmışlar ve basını atlatmak uğruna çok katakulliler çevirmek mecburiyetinde kalmışlardır. Böyle de bir durum var.
Evet, Monaco.
Monaco bir öyleydi.
Onlar biraz daha havai zaten.
Monaco zaten ülke olarak havai bir memlekettir. Fransa'nın köşesinde çok eskiden kalma bir prenslik. Burası geçimini kumarhaneler sayesinde sağladı. Turizm ve kumarhanede. Başka bir geçim kaynağı küçücük bir yer zaten. Buranın hanedanı enteresan bir hanedan. Fransız asıllı bir hanedan. Grimaldi hanedanı. Fransızlaşmış bir İtalyan hanedan. Sonra Polignac ve Matignon kanı karışmış. Aile bol skandallı bir ailedir. Prens Rainier benim zamanımda çok meşhurdu. Hollywood artistlerinden Grace Kelly ile evlendi. Grace Kelly zamanın en güzel artistlerinden birisiydi. Ondan bir film setinde tanışıyorlar. Cool adında bir film. Ondan sonra Prenses özür dilerim Kelepçeli Aşık'ta tanışıyorlar. Sonra Cool'u çevirdi ve ayrıldı Hollywood'dan. Monaco prensesi oldu. Kocasıyla iyiydiler, mutluydular. Fakat çocukları çok problemliydi. Caroline, Stephanie ve Albert. Üç oğlu, çocuğu da çok taşkın, çok coşkuluydiler. Belki annelerinin Hollywood artist olmasından, Amerikalı olmasından kaynaklanan bir rol. Grace Kelly bundan çok muzdaripti. Ondan sonra bir otomobil kazasında 1982 yılında Grace Kelly vefat etti. Vefat ettikten sonra Prens Rainier depresyona girdi, içine kapandı. Çocuklar tamamen başıboş kaldılar. Birkaç evlilik yaptılar. Ve her zaman bir problem oldu. Şu anda bile problem vardır. Monaco tahtının varisi şu andaki Monaco prensi olan Prens Albert, yani Rainier ile Grace Kelly'nin oğlu bir çocuk sahibi değil. 53 yaşındadır şu anda, 54. Fakat gayrimeşru çocukları var ve bunlardan bir tanesi zenci. Şimdi eğer bu gayrimeşru çocuk baba tarafından tanınır da meşhur çocuk statüsü verirse yarın bir gün Monaco tahtına bir zenci prensin geçmesi mümkün. Tanınmazsa Caroline'in yine yakışıklı çocukları var. Stefano Casirer adında bir Fransız iş adamından.
Onun da eşi yani ilk eşinden olan çocuklarından bahsediyorsunuz. Evet. O da zannediyorum bir otomobil yarışçısı. O,
evet, öyleler, yarışçısı. Öyleler. Böyle bir problem var. Fakat bu Monaco tahtı için enteresan değil. Çünkü Prens Rainier'in büyük annesi de tahta geçen bir gayrimeşru çocuktu. Babası tarafından tanınmıştı. Onun için hanedan değişti zaten. O prenses oldu. Kocası Polignac dükü hanedanı geldi. Yani Monaco böyle hep günlerce Monaco hala da öyledir. Eskiden bu kadar, şimdiki kadar değildi, daha fazlaydı. Magazin mecmualarının vazgeçilmez aktörleriydi. Evet. Monaco prensi, prensesi ve çocukları.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.